edebiyat dünyamızdan. Nesnevi, Serkan Işın. Şemsiyeye bakıyordum, kareli, best quality, aksansız, yabancı. Ama birden tıpkı reklam panoları gibi. Kim fark etti acaba onları? Soyut dünyalarımızın işlevselliği, ilk bıçağın dinmeyen yarası, nesnevi. Şemsiye, herhangi bir şeydir pencerenin bu tarafında. Nesnelerin kendi aralarında şeyce konuşması, bizi rahatsız etmeden bu masa mesela, ahşabın sesi, şekli olan merakımız. Nesneler çeşit çeşit ve onların yaşamları bizimkine hiç benzemez. Uzun uzun seyretmeli onları, her an yok olabilirler mi? Olsunlar öyleyse, ne duruyorsunuz? Nesneler bizi seyrederler, sonsuz bir sabır. Pencere, bir çağdaş manet, kusursuz sükut. Adları ağzımdan dökülüp gidiyor. Odanın bir köşesinde bangır bangır piyano. Piyano, piyano. Yankı yok, nesneler emiyor ahengi. Ve geri bırakmıyorlar. Yağmur beklentisi bir eylülün cesedi, ince kıyılmış kesif anılar. Oda hep daire biçimli, yer çekimli. Benim etrafımda dolanıp duruyor. Ben acemi cambaz, onlar seyirci. Pencerede kuru, kupkuru bir rüzgar. Stüdyomuzda şair, yazar Serkan Işın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş
merhaba.
Efendim,
merhaba. Şair yazar Osman Özbahçe, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nesnevi Serkan Işın'ın yazdığı şiir.
Uzun bir şiir.
Uzun bir şiir.
Nesnevi adında bir kitabı da var Serkan'ın.
Aslında bunu detaylandıracağız ama öncelikle hayat hikayesiyle başlayalım istiyoruz. Nerede doğdunuz, hangi okullarda okudunuz ve şiire ne zaman başladınız?
Tamam, 1976 yılında İstanbul'da doğdum. Sırasıyla Çapa İlkokulu, Kültür Koleji, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördüm. Şiire 1996 yılında ilk yayınladığım şiirle başladım. O günden bu yana da çeşitli dergilerde, artı web sitelerinde, internet üzerinde şiir ve günümüz şiiri üzerine yazılara devam ediyorum.
Teşekkür ederiz.
Evet,
Serkan, şimdi bu program için hazırlanırken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Mesela senin Dilek Hanım çok güzel sesletti Nesnevi'den 2 veya 3 bölüm.
Evet, aslında uzun.
Evet.
Tıpkı Mesnevi gibi.
Ama mesela böyle sesletmeye müsait çok şiirin yok. Evet. Özel olarak dili bozma çabası içerisindesin. Senin yazılarında konvansiyon diye bir kelime var ve konvansiyonu bozmak, buna karşı çıkmak diye bir husus var. İstersen söyleşimize buradan başlayalım. Mesela sen diyelim ki normal şartlar altında bizim klişe dediğimiz, herkesin kabul ettiği kelimeler, kavramlar, cümleler, hatta deyimler bir yerinden muhakkak bir şekilde değiştiriyorsun, bozuyorsun, tırnak içinde kılçık atıyorsun. Böyle bir dikkat çekme mi bu? Ha işte böyle değiştirme mi? Bu konvansiyonla sorunun ne diye başlayalım.
Şimdi yani konvansiyon ilk başta bu kullandığım kelimeydi ama artık onu örfi ya da göreneksel ya da geleneksel olarak şey yapabiliriz, değiştirebiliriz. Bu bozma ya da deformasyon konusu hani şiirimizde Cöntürk'ten ikinci yeniden beri var. Benim bunu bu kadar yoğun kullanmamın sebebi bu iletişimin o enerjisini tüketmiş, klişe haline gelmiş, artık sonuçta söylediği şeyi taşıyamayan sözle ya da yazıyla bir sorunum olması ile ilgili. O sorun şeyinde de çerçevesinde mısrayı ya da şiiri taşıyan artık hangi birim ne üzerinden konuşuyorum, malzeme ne olursa olsun, onda mutlaka bir farkındalık ya da bir şaşkınlık yaratacak o parodik etkiyi aradığımı söyleyebilirim.
Yani
Çok başarılı
dikkat
olmasam da.
çekmek için.
Ya, kesinlikle evet.
Anlamı yenilemek için de diyebiliriz o zaman.
Evet yani
Veya
hani
anlama mesela Ali okula gitti cümlesi. Ali okula gitti anlamını vermiyor adeta. O kadar kullanla kullanla kullanla kulaklar aşina olmuş ki onu değiştirirsek Ali okula gitti gibi bir şey çıkıyor.
Şimdi hani şiir için ya da şair için bu bizim zamanımızla da ilgili bir şey. Artık iletişim içinde o gündelik dilin içinde insanların şaşması, ondan sonra şaşkın yani nasıl diyeyim hayret edebilmesi ya da o zihinsel kapasitelerini bir şekilde o sıradanlığı ya da gündemin içinde çıkarması normal konuştuğumuz dille ve onun araçlarıyla çok mümkün gözükmüyor. Ve iletişim nereden bakarsak bakalım sabah ilk günaydından ya da ilk merhabadan itibaren tamamen klişeler üzerinden gidiyor. Akşama kadar böyle devam ediyor.
Serkan şimdi 96'da yayınlandı ilk şiirim dedin. Mesela ben daha erken zannediyordum. Oysa mesela 96 şaşırttı beni. 96'dan bu tarafa sen kaç tane şiir kitabı sığdırdın?
Valla Metropol Aşkları'yla başladı. Gece ve Şeyler var.
Evet.
Nesnevi var. Hazreti Abul var. Bonus var. Vedeki var. Ve
Altı etti.
altı yanında da Dada Korkut'u eklersek
Dada
7 tane şiir
Korkut
kitabı
7.
var.
Yani aslında üretken, verimli bir şair
Evet.
sayılırsın yani. 7 kitap
Evet.
az değil. Ödül olarak
99'da
ilk
İnkılap
kitap.
yayınlarının evet iki şehir arası Gece ve Şeyler o zaman ödülle layık görüldü gönderdiğim
Ne
yazıyor.
anlatır gece ve
Gece ve Şeyler
şeyler?
iki bölümde iki bölümlü bir kitaptı. Birincisi o zaman için açıkçası genç bir adam olduğum
Evet.
için kendi tırnak içinde lirik dünyamda şey yaptığım nasıl diyeyim yaptığım ve kimsenin görmediği şiirlerdi. İkinci kısmı biraz daha aktüel olanla işte edebiyat dergilerini tanımakla yani o içinde yaşadığım zamanda ve benimle birlikte olan kuşağın yaptıklarını gördükten sonra yazdığım şiirlerden oluşuyordu. O yüzden ikinci kısmının kendi adıma daha değerli olduğunu düşünüyorum ben. O süreç içinde de zaten dergi çıkarmaya, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi olması dolayısıyla orada edebiyatla ilgili işler yapmaya başlamıştık. Hatta Osman Özbahçe ile, Hakan Şarkdemir ile tanışmamız da bizim çıkardığımız Mizan dergisiyle o sıralar çıkmakta olan çıkarılmakta olan diğer dergilerdeki işlerle tanışmak ve iletişim kurmak üzerinden gerçekleşti. Yani hani bahsettiğim zaman oydu
Evet. Görsel
2000'de.
şiire de bir bakalım isterseniz. Çünkü görsel şiir gerçekten konuşulması gereken bir tarz olsa gerek. Serkan Işın'ın sevgili dinleyenlerimiz iki kitabı şu anda elimizde. Görsel şiir Dada Korkut isimli çıkmış.
Ebabil
Ebabil yayınlarında. Bir başka şiir kitabı da var. 500 sayfa olduğunu
yayınlarından.
söylemiştiniz. Bütan Şiirleri diye yine Serkan Işın'ın Ebabil yayınlarından çıkmış. Bunu da konuşacağız ama şimdi görsel şiir de resimler var. Keşke dinleyicilerimize gösterebilseydik ama bu kitapta Amerika'da, İngiltere'de değil mi birçok
Antoloji ve
antolojilerde
sergide.
sergilerde yer almış. Nedir görsel şiir? Şöyle bir açıp baktığımızda evet resimler görüyoruz ama sözcükler de var. Bir bakıyoruz rakamlar da var.
Şimdi şöyle.
Bu nereden çıktı? Nereden aklınıza geldi? Nasıl bir şeydir? Fizikçi olmanızın vermiş olduğu bir durum mu?
Olabilir yani sayısalcı olmakla ilgili olabilir. Resimle ilgi kurabilmekle ilgili olabilir. Fakat hani başta söylediğimiz o konvansiyonel örfi olan şeyi Ben sözlü kültür olarak her zaman düşündüm. Hani edebiyat ya da yazı tarihi içinden bakarsak. O sözlü kültürün içinde başta sesletilemeyen şiirler meselesine gelirsek bir şey var açıkçası benim kendim için gördüğüm bir iletişim krizi var. Benim görsel şiire ya da somut şiire ya da deneysel olana yönelmem çağın getirdiği bir şey. Çünkü yaşadığımız zamanda kentte bunca koda, simgeye, ondan sonra göstergeye dikkat etmek zorundayız. Ve dikkat ederken de bunların hepsini anlamlandırmak zorundayız. Ve şair eğer yaşadığı zamanın diliyle bir şekilde...
Serkan, bir ara günde bir kişinin maruz kaldığı
Evet, konuşmuştuk.
resim 20 bin mi
20
demiştin?
bin kod ve simgeyle
Evet.
şey yapıyoruz. Hani Rönesans insanının ya da işte yani 17. 18. yüzyıl insanının hayatında bu kadar yoğun bir gösterge bombardımanı yok, bilgi bombardımanı yok. Ve şair bir şekilde o örfi olan evet sözlü kültür, yazılı kültür içinde bir çıkmaza düşüyor o zaman. Yani bu tuhaf yaşantıyı, bu görsel kolaj yaşantıyı nasıl şiire aktarabiliriz diye. Başarılı veya başarısız benim yola çıkma, yani görsel şiirde bir şekilde eser vermemi sağlayan şey bu oldu açıkçası. O iletişim krizi diyeyim.
Yani aslında hani iletişimsizliği mi aktarmaya burada
Evet.
çalıştınız? Veya yeni bir iletişim kanalı açmak da diyebiliriz buna. Mesela burada resim, bizim bildiğimiz şiir, yani onların mükemmel bir sentezi gibi bir durumda var. Hatta imge diyebiliriz ve burada da mesela bizim şiirde bildiğimiz imgeye benzeyen değişik bir tarz veya formatta da olsa bir imge doğması söz konusu. Klasik resim değil bunlar.
Aynen.
Ama klasik şiir de değil.
Aslında sanki bir hayata karşı duruş gibi. Çok hani bu karmaşadan hoşlanmayan bir tarz gibi duruyor kitaba
Kendi
baktığımızda.
adıma ben o kadar kolay anlamlandıramıyorum gündelik hayatı. O yüzden hani bu benim eksikliğim de olabilir. Ama bunu şiire tahvil etmek ve orada çözüm bulmak bana şairce bir şey geldi. Resmi kullanmanın ya da diğer araçları sadece resimle ilgili değil. Şiirin malzemesinin ne olabileceği sorusunu sorabilmek, kriz anı, iletişim krizi o aslında bizim bildiğimiz edebiyat tarihi ya da şiir tarihiyle iletişim kuramamanın biraz getirdiği ve bugün dilin içinde ona karşılık bir nasıl diyeyim alan yaratamamanın krizi de olabilir o. Onunla ilgili bir şey kesin bir şey söyleyemem ama hani şairin deforme etme, bozma, yeniden inşa etme ve bunu yaparken de malzeme tanımama hakkı olduğunu düşündüğüm için biraz
Şimdi
da.
mesela yine kitaba baktığımızda Dada Korkut yani görsel şiir kitabına sizin biraz önce söylediğinizle çok böyle örtüşen bir durum söz konusu. Dünyanın en güzel dört dizesi demiş Serkan Işın ve barkodlar var. Yani dinleyicilerimizin hafızaları kafalarında biraz canlansın diye söylüyorum. Gerçekten biz hayatımızda artık barkodlarla yaşıyoruz biliyorsunuz. Markete gittiğimizde barkod okutmam lazım deyip yani kapıdan alıp al parasını verip deyip de çıkabildiğimiz noktalarda değiliz. Her yerde bir barkod var. Evet, barkodları Serkan Işın sıralamış alt alta koymuş dünyanın en güzel dört dizesi diye. Gerçekten de hayatımız bu aslında değil mi?
Ya şimdi barkod makinesi bunların ne olduğunu biliyor ama biz onların ne
Ne olduğunu
olduğunu
bilmiyoruz.
bilmiyoruz. O yüzden de dünyanın en güzel dört mısrası ya da dizesi olmasında hiçbir sakınca yok. Hani şey bu bir gösterimse göstermeyerek evet o gösterim ya da iletişimse iletişmeyerek bir şekilde şiiri hani oraya genişletmekti o orada olan.
Ve bir sayfasından daha örnek vereyim dinleyicilerimize. Şimdi şöyle bir sayfada korkunç yol ve zamandan bahsediyorsunuz. Zamanın N'si uzun bir yol. Sadece N, uzun siyah bir yol. Bir diğer sayfaya baktığımızda Hansel ve Gretel'den söz ediyorsunuz. Yani Hansel ve Gretel'in isimlerini görüyoruz. Şeker pencereler, cadı, ev, fırın, ekmek, duvarlar. Bütün bunlar farklı yani bir dikdörtgen içerisinde ama etrafı çevrelenmemiş. Yani aslında özgür. Özgür sözcükler, özgür anlatımlar. 20 yıl sonra diyor Serkan Işın, Hansel ekmek, şeker, Gretel. Bütün bunlar bir duvarın içerisine hapsedilmiş. Duvar sözcükleri yazılarak ama. Yani biz orada kare görmüyoruz. Duvar sözcüklerini görüyoruz. Yine de kapısı açık ama bakın.
Evet, kapısı açık.
Yine de evin kapısı açık. Yani isterse çıkabilir.
Çıkabilir.
Ama sizin burada söylediğiniz 20 yıl sonra ne oldu diyorsunuz? Bu duvarların arasında
kalmış Hansel ve Gretel var. Evet. Şimdi ilk başta masalın bize verdiği temel kelimeler onlar. Yani hani evden uzaklaştırılan iki tane masal kahramanı var. Bunlar kardeş. Öyle veya böyle ormanda bir maceraya çıkıyorlar. Fakat burada başlarına tuhaf işler geliyor. Masalın kurulması ve en de sonunda biz de kurduğu iletişim böyle. Fakat masal bitiyor ve masaldan sonra Hansel ve Gretel'in hayatının ne olduğu konusunda bize bilgi verilmiyor. Bunu uzun uzun evet anlatabiliriz, üzerine konuşabiliriz ama hani sadece gösterge ya da simge, sembol ya da kelimeyle bunun yeniden inşa edebileceğini düşündüğüm için oturdum. Bir şekilde bunu görsel şeyle anlattım. Bu daha kolay ve verimli geldi bana açıkçası.
Evet, aslında hani çözebildikten sonra
evet.
Değil mi, kitabı ve yapılanları burada biz hakikaten hayatın biraz açmazını görebiliyoruz. Değil mi? Karmaşıklığını görebiliyoruz.
Görsel şiir bahsinde şöyle bir durum var. Mesela Serkan bunu Türkiye'ye taşımadan önce diyelim ki Batı edebiyatında görsel şiir diye bir olay vardı.
Vardı, evet.
Ama Serkan görsel şiir örnekleri sunup bunu Türkiye'ye taşıdıktan sonra böyle şiir mi olur veya bu yapılan işe şiir mi denir şeklinde eleştiriler aldı. Fakat o günlerden bugüne geldiğimizde sanki görsel şiir edebiyat ortamına yerleşti ve edebiyat dergilerinde yer verilen bir şiir türü olarak kabul edildi gibi bir durum var. Veya kabul edildi mi sence?
Yani kabul edilme denebilir mi bilmiyorum. O başka türlü bir süreç. Bunun yabancılaştırıcı bir etkisi olduğunu, bizim o örfi dediğimiz şey içinde, modern edebiyatımızın içinde, somut şiir dışında çok fazla örneği olmadığını farkındayız. Bunu özellikle internetin, iletişimin, bilgisayarların olduğu zamanda dolaşıma sokmak belki çok yeni bir şey olmayabilir. Ondan da şey yapabilir, yakınabilir insanlar. Fakat eleştirildiği doğru ama yani 10-12 yıl içinde şunu söyleyebiliriz. Bir edebiyat dergisi artık görsel şiir bastığında kimse yadırgamıyor. İyidir veya kötüdür ya da işte bir şekilde kabul edilir edilmez ama bunu yapmak artık eskisi gibi o şey
tepki çekici, tepki bir, çekici hareket bir hal değil. Yani
evet,
artık.
Evet, evet.
Şöyle de bir durum var. Ben mesela senin bildiğimiz normal şiirlerinle görsel şiiri yan yana koyduğumda elbette ikisinin arasında fark görmüyorum. Ama senin açından fark görmüyorum.
Evet.
Mesela senin mısra artık anlam üretmiyor şeklinde tanımlayabileceğimiz bir yaklaşımla hani diğer şiiri bir kenara bırakıp doğrudan ve tek başına ve sadece görsel şiire yönelmen mesela senin bir seçimin veya tercihin olabilir ama mesela bence burada şunun da altını çizmek lazım. Mısralı şiir veya klasik şiir diyebileceğimiz şiir de en az görsel şiirdeki kadar bence başarılısın. Hatta daha başarılısın diyebilirim. Mesela seni ve şiirini konuşmak söz konusu olduğunda çoğunlukla bu programda da olduğu gibi konu otomatik olarak görsel şiire geliyor. Diğer şiirlerinden aslında daha az
aslında onlardan da söz edeceğiz. İzin verirseniz sorunuz var mı?
Şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Mesela Serkan'la ki Serkan Türk şiirinden geliyor. Kendini orada kanıtlamış bir şair olarak görsel şiir yapıyor. Ama diyelim ki kendini şiirde kanıtlamamış, doğrudan görsel şiirle gelen şair diyelim tırnak içinde. Mesela aranda bir fark var mı sence?
Şöyle Türk şiiri ya da modern Türk şiiri, modern sonrası Türk şiiri, hatta öncesi de bu tür hamlelerle dolu olabilir. Fakat bunları cari ya da geçerli kılmamız için onlar üzerinden bir şiirsel akıl ya da poetik öğretmemiz gerekiyor. Çünkü ölçütler yüksek olduğu zaman evet, yani insan bir sürü şey deneyebilir, kendini oraya kaptırabilir. Fakat bunu diğerlerine, yani o güncel hayatın içinde onunla beraber onun kuşağı olan şairlere ya da daha öncelerini anlatmak için bir yol yordam belirlemeli. Esas zor kısmı bana sorarsanız budur. O yüzden de beni tamam, mısralı şiir üzerine de kafa yormak, görsel şiir üzerine kafa yormak, somut şiir üzerine kafa yormak, bütün günümüz şiir akımlarını kafa yormaya iten de ya da itmekte olan şey beni farklı kırıyor diyebiliriz. Onun dışında bu yani çabaların sadece benimle sınırlı olmaması. Fakat bunları yaparken dediğim o poetikayı oluşturmaya çalışmak, dediğim gibi beni ve diğerlerini daha görünür ve geçerli kılacaktır. Kılıyor yani, onu söyleyebilirim.
Evet, yazarlarla yaşamaya alışınız şiiriniz. Bunu dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum.
Evet.
Nesnevi'yi konuşmuştuk zaten.
Hı.
Bir Nesnevi'de oturduğunuz yerde, odada
Aynen.
mesela masaya şiir
Evet. Hı.
söylüyorsunuz, değil mi? Mikrofon.
Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman ben. Siz Nesnevi'de oturduğun masaya, sandalyeye, pencereye şiir yazmışsınız dediniz ya. Şimdi Serkan Işın'ın mesela görsel şiir öncesinde normal klasik şiirlerinde şöyle bir özellik var. Her kitabı belirli bir konu etrafında örülmüş şiirlerden ve her kitabında da aynı şekilde bir tarz deniyor. Mesela Nesnevi'de nesnelere şiir yazma ve bunları tıpkı nesneler gibi basit, kısa mısralar, açık ifadeler ile ortaya koyma. Ama Hazreti Hubble'ın rüyaları mesela epik şiir örneği diyebiliriz. Orada onu başarma. İşte bonus mesela alışveriş kültürü, gündelik hayat
Ve onun
eleştirisi.
parodisi.
Yani her kitabında Nesnevi'deki gibi bir özellik söz konusu
Evet.
Serkan
Şimdi yazarlarla yaşamaya alışınıza bakalım isterseniz.
Tabii
Şiir
ki.
olarak dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum
Tabii ki.
izninizle. Yazarlarla yaşamaya alışınız. Örneğin sırp sındığı bir gülüşün atasında alışınız yazın güze dönerken kırdığı omurlara. Tebelleş müstesna güzellerin dikti, yaşamaya kan damlatan uzuvlarına bir alışveriş merkezinde kaybolmaya alışınız. Zebellah birkaç orgun omurlara bindirdiği dağ kanatlandıran yazarlara alışınız. Alışmayınız siz poli çiçekler imzalarına, gümgümül açtıracak kan kursaklı suratlara, dar gelen bakışlara. Örneğin alışmayınız alelacele tıkıştırılmış aşklara. Ama alışınız elinizde ise alkışlarınıza ve yumruklarınızın içine çakıl taşları. Çakalların avurtları sığacak kadar yumuşmuş, keçi yolları gibi daracık nefes alıp verişlerinize. Sonra bir rüyadan kanter içinde uyanmaya alışınız. Yazarınız bunlara alıştı. Alıştığınca gençliğinde daha işlenmemiş günaha kurşun dökülmekte. Aha işte işlenmiş evliya boğduran kalemin orasında. Ama bir kale kaç iyelik ekiyle kurulur bilmiyorsanız siz yine de alışmayınız. Çünkü burçlarından kaç canavarın mahdut, kapısından kaç bin süvarinin vatansız ve kaç kadının vasi garip ve muhit çıktığını bilmiyorsanız o güzelim elim kazalarında dupdurun muhtelif kentleri. Evet, bütün şiirlerinizde var mı? Şimdi bu şiiri
Evet.
anlayarak okumaya çalıştım.
Evet. Ya bu gayet güzel de aktardınız bana sorarsanız. Hani ben böyle bu kadar başarılı okuyabileceğimi zannetmiyorum kendi şiirimi. O yüzden teşekkür ederim. Yani bütün şiirleri içinde var. Bu ilk yayınlandığı yer Karagöz Dergisi. Yani, kitabı da almamın sebebi, bana sorarsanız, hani gayet ekonomik, anlattığını doğru anlatmaya çalışan ve hani ben kendi adıma söyleyeyim, Mısralı şiirde hala umudun olabileceğini gösteren bir şiir.
Bir şiir diyorsunuz. Evet. Bütün şiirleri, yani bütün şiirler aslında, evet, bütün şiirler. Anlam olarak o. Neden büt, apostrof an diye yazdınız bütünü?
Şimdi bu bir kere söylemesi bana eğlenceli geliyor. Benim yaşımda bir şairin yani çok marifetmiş gibi 6-7 kitabını toparlayıp isminde toplu şiirleri, bütün şiirleri demesi pek nezaketli bir şey değil. O yüzden en azından ismi biraz komik yapalım da hani gören de kendini çok ciddiye alıyor demesin deme kısmı da var.
Mütevazı davran.
Evet. Ya evet, aslında öyle yani.
Ama gerçekten tevazu sahibidir, evet. Serkan. fakat kendisi tevazu sahibi olabilir ama yani Türk şiirinde yer alacak bir kitap bu kitap. Hı. Serkan'ın Vedeki'den önce bütün şiirlerini bir araya getiren bir kitap.
Görsele yer verilmemiş. Yok, bu hayır. Kitapta sadece sizin, yani Nesnevi de var içerisinde. Hı hı. Bir başka şiirleriniz de var.
Evet. Beş Hepsi tane kitap var burada.
Beş kitap, hı hı, var, evet.
Serkan'ın programın başında saydığı beş kitap. Bir de öyle değil mi Serkan? Yayınlanmamış.
Yayınlanmamış, evet.
Veya dosya olarak hazırlanmış. Dışında kalmış, evet. Dergilerde kalmış. Hı
hı. Almak isteyen dinleyicilerimiz internetten ulaşabilirler mi?
İnternet üzerinden ulaşmaları daha rahat olacaktır. Çünkü dağıtımla ilgili hani istedikleri hemen ellerinin altında kitapçıda bulamayabilirler. O yüzden, evet, internet daha uygun,
yani,
olacaktır.
Yani Ebabil Yayınları diye, hı hı, girerlerse,
evet, Ebabil Yayınları.
Serkan Işık'ın Bütan şiirlerini alabilirler. Bir de Dada Korkut, o da Ebabil Yayınları. Yayınlarından görsel şiir. Şimdi süremizin sonlarına yaklaşıyoruz. Bundan, ha, sonrası için planları nedir diye soralım istiyorum.
Şimdi hani bu Bütan şiirleri, Dada Korkut görsel şiir, bu konuştuğumuz şeylerin içinde tabii internet yayıncılığı artı internet üzerinde edebiyat sanat işleri, dergicilik, bir ton şey var. Fakat benim şiire devam edip etmemem o bahsettiğim şeyden olmayabilir. Ama edebi türler içinde ayırdığım şey yok. O yüzden hani mesela bundan sonra oturup bir bilim kurgu kitabıyla da yani okurun karşısında olabilirim. Hani o kadar da nasıl diyeyim, deneme konusunda o kadar cüretkarım diyeyim. Ama söyleyebileceğim
Serkan, bir de Poetic Arts'la kapatsak diyorum. Tamam, çünkü olur. Yazdığın şiirler, çıkardığın kitaplar kadar o da önemli bir faaliyet. İnternet üzerinde yayınlanan bir dergi, uzun yıllardır, evet, yayınlanan bir dergi. Hı-hı. İçeriği, çerçevesi, hı-hı, hakkında bir iki cümleyle.
Kısaca Poetic Arts Zinhar isimli bir web sitesi olarak başladı 2004 yılında. Ondan sonra zaman içinde okur sayısı, yazar sayısı arttı ve görsel şiirin Türkiye'de tartışıldığı bir topluluk sitesi haline geldi.
Aynı zamanda modern sanatın.
Ha tabii, aynı zamanda modern sanat, günlük edebiyat, işte eleştiri, web üzerinde yapılabilecek ne varsa onların hepsinin yapıldığı bir site haline geldi. Ve varlığını 2016-2017... En son herhalde geçen sene ben yazdım. Ondan beridir de şey, yürürlükte değil, kapalı değil, açık. Fakat şey, herhangi bir faaliyet yok. Ama bahsettiğimiz o yeni zamanın, yeni zamanda, yeni gündelik hayatta edebiyatın yapılabileceği yer olarak da kendine bir şekilde alan buldu.
Evet, peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Geldiğiniz için. Bu hafta Serkan Işık, şair yazar, bizlerle birlikteydi. Teşekkür ederiz. Şair yazar Osman Özbahçe, size de teşekkür ediyoruz.
Evet, teşekkür ederim.
Geldiğiniz için. Programın İlgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Gökhan Polat ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya bizler yine burada olacağız diyoruz. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Edebiyat dünyamızdan.